Şu an 50 yaşındayım. Fizik öğretmeniyim. 19 yaşında bir oğlum var. Ben 1990 Şubat ayında göreve başladım. Siirt'te göreve başladım. 1990-93 yılları arasında Siirt'te çalıştım. Daha sonra evlenip 1993'te İzmir'e geldim. 93'ten beridir de İzmir'deyim. Ben 1990 Şubat'ında Siirt'te göreve başladıktan kısa bir süre sonra orada görev yapan erkek öğretmenlerden diyeyim sendikalaşma süreci olduğunu öğrendim. O dönem Eğit Der'den Eğit Sen'e şiarıyla çalışmalar yürütülüyordu. Sendikal çalışmalar başlamıştı. Yani 1980 sonrası ilk sendikal çalışmaların başladığı süreçti. Sanıyorum ABC dergisi çıkarılıyordu. Siirt'te biz arkadaşlarla bir araya gelip hani genelde bu süreci konuşmaya başlamıştık. Ve 1990 yılının sonuna doğru sanıyorum Eğit Sen kuruldu. Eğit Sen'in kurulduğunu hani biz orada öğrendik. Ve Diyarbakır'da da süren sendikalaşma çalışmaları vardı. O dönem sanıyorum Eğit Sen'i kuran ve yönetici olan Mustafa Avcı Diyarbakır'da bir bölge toplantısı düzenliyordu. Biz de Siirt'ten arkadaşlarla gidip o toplantıya katılmıştık. Benim ilk katıldığım sendikal toplantı oydu. Sonra biz Siirt'te hani bu süreci tartışan arkadaşlar olarak Eğit Sen'in genel merkezi de İstanbul'daydı. Üye formları istedik. Kendimiz üye formlarımızı doldurduk ve İstanbul'a gönderdik. Göreve başladım. Herhalde stajyerliğim de yeni kalkmıştı. O dönemde hani Eğit Sen'e üye olma sürecim böyle başladı. Sonra da benim tayinim çıktı. İzmir'e geldim. Yani sonra sendikal süreç İzmir'de başladı. İzmir'e geldiğimde İzmir'de iki tane Eğit Sen şubesi vardı. Ben gelir gelmez Eğit Sen'in kadın komisyonunda çalışmaya başladım. Çalışanların haklarını korumaları, geliştirmeleri, taleplerini dillendirmeleri için örgütlü olmaları gerektiğini düşündüğümden göreve başladıktan kısa bir süre sonra sendikalı oldum. 95'ten sonra da Eğitim Sen kadın komisyonlarında aktif olarak görev yaptım. Ben Buca'da çalışıyordum. Buca'da işte kadın komisyonumuz vardı. O zaman kadın sekreterlikleri yoktu. Ve sanıyorum o zaman yasa da çıkmamıştı. İzmir'de kamu çalışanları sendikal platformu vardı. O platforma paralel olarak kamu çalışanları sendikal platformuna bağlı kadın birimi oluşturduk. Ben Buca kadın komisyonu üyesi olarak İzmir'deki o toplantılara katılıyordum. Yani her şubeden sadece eğitimciler değil hani diğer. Yani diyelim ki şu an KESK'e bağlı diğer sendikalar. Hani Tümbel Sen, evet. İşte Maliye Sen, Büro Sen gibi sendikaların kadın komisyonlarıyla biz periyodik olarak bir araya gelmeye başladık. Kendi iç hukukumuzu oluşturmaya başladık. Hani bu bir araya geliyoruz ama hangi temeller üzerinde bir araya geliyoruz? Bizim o zamanki KÇSP üzerinde yaptırım gücümüz nedir? Bunları tartışmaya başladık. Ve daha çok o dönem 8 Mart ve 25 Kasım'ları örgütlemeye çalışıyorduk. Evet, yani böyle bir yani süreç vardı.
Değil mi? Yani
ilk faili meçhul cinayet Kızıltepe'de yanlış hatırlamıyorsam Seydo Aydoğan
vardı.
Öğretmen öldürüldü.
Öğretmenlere yönelik.
Ve öldürüldü. 92'ydi sanıyorum. Evet tam o süreçti ben Siirt'teyken. Yani önce Vedat Aydın öldürüldü. Vedat Aydın öldürüldüğünde de ben Siirt'te görev yapıyordum. Hatta Temmuz'da öldürülmüştü. Yaz tatiliydi. Onu çok iyi hatırlıyorum. Sonrasında Kızıltepe'de sendikalaşma mücadelesi veren, evet galiba hani ilk faili meçhul cinayetlerden birisiydi. Seydo Aydoğan öldürülmüştü. Ve ben yine evet hatırlıyorum o zaman Eğit Sen Genel Merkez Yönetimi cenazesine gelmişti. O faili meçhul cinayetlerin evet başladığı bir dönemdi. Siirt merkezde çok yoğun çatışmalar yoktu. Ama yine de gece 9'dan sonra çoğu zaman biz sokağa çıkmaya korkuyorduk. Ben Siirt'te görev yaparken ailem Diyarbakır'daydı. Ben hafta sonları Diyarbakır'a gittiğimde saat 8'den 9'dan sonraya kalmışsa eğer garajdan eve ancak taksi tutarak gidiyordum. Kaç defa da taksi böyle eli silahlı kişiler tarafından yolda hep durduruluyordu. Kimlik kontrolü yapılıyordu. Evet, böyle bir süreçti. Ve özellikle Diyarbakır'da bu sendikalaşma sürecini yürüten insanlar diyelim, telle koltukta mücadele ediyorlardı. Nebahat Akkoç'un eşi, evet, Sezai Akkoç muydu? Koştu. Evet, o süreçte o da sokak ortasında öldürülmüştü. Ben İzmir'e geldiğimde de o demin anlattığım süreç, hani KÇSP oluşturduğu biz, kadın birimini oluşturmaya çalıştığımız dönemde de, ya benim işte isim hafızam çok kötü. İzmir'de Tümbel Sen'den mahfuz muydu? O da İzmir'de bir faili meçhul, yani tırnak içerisinde cinayete kurban gitmişti. Ve o süreçte yine cezaevinde o açlık grevlerinin yoğun olarak yaşandığı dönemdi. Ama İzmir'de de evet ilk o sendikalı çalışmanın içinde yer alıp öldürülen bir arkadaşımız da evet o yani, süreçte o yaşanan olaylardandı. Sendika yönetiminde yer almamakla birlikte ama ben bu sendikal sürecin hep içerisindeydim. Yani hep eylemlere katılıyordum ve en fazla da kadın komisyonunda aktif olarak görev yapıyordum. Kadın sekreterliklerinin oluşmadığı süreçte işte o 95-2000 arasında Buca Eğitim Sen Kadın Komisyonu üyesi iken Ankara'da kadın komisyonları ile toplantılar yapılıyordu. Ben o toplantılara hani hep katılıyordum şubeyi temsilen. Aslında o toplantılar da çok da faydalı oluyordu. Biz genelde hani kadın komisyonlarını Ankara'ya çağırdıklarında genel merkez mutlaka bir eğitim çalışması da koyuyordu o güne. Evet, toplumsal cinsiyet nedir? Eğitimde cinsiyet ayrımcılığı, kapitalist sistem ve kadın emeği gibi konuları biz hep Ankara'da toplantılara gittiğimizde konuşuyorduk. Ama bunları konuşurken biz şunları da konuşuyorduk. Her ilden gelen kadın komisyonundaki arkadaşlar şubelerinde yaşadıkları deneyimleri anlatıyorlardı. Şubelerinde yaşadıkları zorlukları anlatıyorlardı ve yaptıkları çalışmaları anlatıyor. Aslında orada güzel bir dayanışma da vardı. Yani gidip diyelim ki sabah gidiyorduk, bir günlük eğitim çalışmasına katılıyorduk, akşamı birlikte geçiriyorduk, ertesi günde öğlene kadar ilmene döndüğümüzde ne tür çalışmalar yaptığımızı planlıyorduk. Bu evet bizi güçlendiriyordu. Ve şunu da fark ediyorduk bu çalışmaları yaparken. Aslında her şubede bizler sorun da yaşıyorduk. Hani nasıl ki toplumda erkek egemen kültür, ideoloji var ise sendikalarda bunun bir parçasıydı. Hani kesinlikle eğitim sen diğer sendikalara göre
daha devrimci,
daha eşitlikçi, evet, daha demokrat, kendine sosyalistim diyen kesimlerin bulunduğu bir sendika olsa bile çok ciddi sıkıntılar yaşadığımızı da fark ediyorduk. Mesela mali sorunlar yaşıyorduk. Her şube yaşıyordu. Hani kadın komisyonlarına kaynak aktarılıp aktarılmaması sorunu. Kadın sekreteri olmadığı için hani kadın komisyonu şubeden kiminle muhatap olacak? Diyelim ki gidiyorduk, 8 Mart için biz bir karar alıyorduk. Şube diyordu ki bizden habersiz bu kararı alamazsın. Yaşanan evet, çok yoğun tartışmalar vardı. Ama bence bu tartışmalar bizi güçlendiriyordu, geliştiriyordu. Hepimizde çok büyük bir heyecan vardı aslında. Hani sendikalarımızı yeni kurmuştuk. Hatta yasa da çıkmamıştı daha o
Evet.
süreçte, bir sendikalar yasası yoktu. Yani ama hani bu bizi daha direngen ve güçlü kılıyordu. Galiba hani bu çalışmada isminin geçmesini düşündüğüm Nuran ablamız vardı bizim o zaman. Kaan Akyüz, Eğitsen Eğitim İş'in birleşme sürecinde genel merkez yönetim kurulunda yer
Evet.
alıyordu. Kadın çalışmaları konusunda kafa yoran, yazıp çizen
Evet.
bir arkadaşımızdı. Ve ben yine Buca eğitim sende çalışırken mesela biz kadın komisyonu olarak bir söyleşi düzenlemiştik ve Nurhan ablayı çağırmıştık. Nurhan Akgöz'ü. O dönem mesela ben hatırlıyorum biz kadın komisyonu olarak okul okul gezip o söyleşinin asistlerini dağıtmıştık. O zaman Buca Sağlık Meslek Lisesi'nin konferans salonunda çoğunluğu kadın olan yaklaşık 100 kişinin katılımıyla Nurhan ablayla bir söyleşi yapmıştık. Çok da önemli olmuştu o söyleşi. O süreçte yönetimde olmamama rağmen Eğitim Sen ve KES Genel Merkez Delegesiydim. Genel kurula, Eğitim Sen'in genel kuruluna, KES Genel Kurulu'na katıldım. Ve galiba biz yanlış hatırlamıyorsam 1995 yılında KESK birinci kadın kurultayı düzenledik. 98 yılında Demokratik Eğitim Kurultayı yapıldı. Demokratik Eğitim Kurultayı'nda yine şubedeki kadınlarla bir araya gelip eğitimde toplumsal cinsiyet ayrımcılığı konusunu sunduk. Yani bu konuda tebliğ hazırladık. 2004 yılında Demokratik Eğitim Kurultayı tekrar yapıldı. Ben bu işin mutfağında yer aldım. Hatta kurultay öncesi biz genel merkezde toplandık. Bütün illerden gelen tebliğleri konusuna göre ayırdık. Taslak bir kitap çıkardık. Onlar tekrar illere gönderildi. İllerde tartışıldı. Sonra kurultaya gidildi. Ama bu yapılan demokratik eğitim kurultaylarında da hani benim çalıştığım alan hep cinsiyetçilikti. Eğitimde cinsiyetçilik ve biz bunu iki başlığa ayırıyorduk. Hani eğitimde cinsiyetçilikle ilgili sendikanın yapabilecekleri ve bir de ulusal düzeyde bizim Milli Eğitim Bakanlığı'ndan talep edeceklerimiz şeklindeydi. Daha sonra 2005 yılında Eğitim Sen birinci kadın kurultayı yapıldı. Hani yine orada da ben aktif olarak yer aldım. Sanıyorum ilerleyen zamanlarda hani oradaki değil mi tartışmaları konuşabiliriz. Galiba yasanın çıkması da 2001 yılında. 4688 kamu görevlileri sendikaları kanunu çıktı. Belki sendikanın tarihini, sendikadaki kadın tarihini incelerken de yasadan önce, yasadan sonra diye de bakılabilir. Hani bilmiyorum burası yine yeri midir değil midir ama yasa çıkmadan önce aslında daha böyle devrimci ruhla yapılan, heyecanlı yapılan çalışmalardı. Ve ilginçtir 2001'den önce, yasa çıkmadan önce kadınların eylemlere, faaliyetlere katılımı daha yoğunken yasa çıktıktan sonra kadın katılımının azaldığını
Gözlemliyorum.
görüyoruz. Evet ben hani bu konuda da bir test çalışması yapmıştım. O test çalışmasında da bu ortaya çıkmıştı. Yasanın çıkması, birçok şeyin kurallara göre yapılıyor olması, toplantı saatleri ve belki de hani ne denir, daha sistematik yapılan durumlar, belki bunun başka nedenleri de var. Kadınları sendikalardan uzaklaştırdı diye benim bir tespitim var. Çünkü yasanın çıkmasından sonra sendika yönetimlerinde yer almak daha cazip hale geldi. Yasa çıkmadan önce sendika yönetimlerinde yer almak demek aynı zamanda tutuklanmayı göze almak, gözaltına alınmayı göze almak demekti. Çünkü yasa çıkmadan önce Eğitim Sen ve Eğit Sen'in neredeyse açılan bütün şubelerine mühür vuruldu valilikler tarafından. Hepsi kapatıldı. Yönetimler hakkında hep soruşturmalar açıldı. Ama hiçbir zaman şu anki gibi ihraçlar yaşanmadı. Yasa çıktıktan sonra yönetimde yer almanın bedeli belki daha az olduğu için Ve erkekler yönetimde daha çok yer almak istedikleri için kadınlar daha geri planlara düştüler. Ama bu sürece kadar da ben aynı zamanda sanıyorum eylemler de deniyor. Benim galiba hani o zaman ya da eğitim senin ilk yaptığı iş bırakma eylemi 1994 20 Aralık iş bırakma eylemiydi. Ben orada iş bırakma eylemine okulundan katıldığımda tek kişi olarak katılmıştım. Ve okuldan tek kişi olarak katılırken kendimi hakikaten çok kötü ve yalnız hissetmiştim. Ama ben o gün eylem alanına gittiğimde çok kalabalık olduğumuzu görmüştüm. Çok duygulanmıştım, çok etkilenmiştim. Aslında ben yalnız değilim. Yani okulumda yalnız olabilirim ama ben burada yalnız değilim diye düşünmüştüm. Sonraki süreçlerde evet ben hep Ankara eylemlerine katıldım. Ankara'ya gidişlerimde hep otobüste yüksek sesle şunu söylerdim. Bir daha dünyaya geldiğimde sendikal hak mücadelesinin elde edilmiş olduğu bir ülkede gelmek isterim. Çünkü biz bu haklarımız için sürekli Ankara'ya taşınıyorduk. Ankara'ya gidişlerimizde hep engel çıkarılıyordu. İl çıkışlarında kimlik kontrolleri yapılıyordu. İşte izinsiz çıkamazsınız deniyordu. Ya da Ankara'ya girişte bizi durduruyorlardı. Hatta ben hatırlıyorum biz orada bir tesiste durdurulmuştuk polisler tarafından. Karayolunda oturmuştuk. Karayolunu trafiğe kapatmıştık. Evet bu eylemlerde o dönem kadın katılımı da oldukça fazlaydı. Kürsüden konuşan kadın arkadaşlarımız vardı. Hatta bizim bir Ankara eylemimiz Sivas katliamının olduğu zamana denk gelmişti. Biz Ankara'ya gitmiştik ve o gece Sivas'ta otel yakılmıştı. 36 kişi katledilmişti. Ertesi gün siyah pankartla ve çok kalabalık bir şekilde Ankara'da yürümüştük. Evet, böyle bir durum var. Diyelim ki erkekler sendika yönetiminde yer aldılar bir defa. İkinci kez de yer almaya istekli oluyorlar. Ama kadınlarda bu süreklilik gözlenmiyor. Bir kez yer aldığında ikinci kez yer almak istemiyor. Bunun da ailevi nedenleri de var. Hani ev, çocuk sorumlulukları. Hani evet ben bir dönem yer aldım. 3 yıl bulundum. Ama artık yer almak istemiyorum diyor. Bir diğer nedeni de sendikalarda kadın olarak yer almanın da zorlukları da var. Çünkü sendikalarda kamusal alan ve bu kamusal alan, yani bizim sendikalarımız da buna dahil, erkeklere göre erkekler tarafından normlar belirlenmiş. Kadınlar bu alanda aslında eğreti duruyorlar. Hele ki o ilk zamanlarda biz sendikalara mesela evet tamam biz geliyorduk ama ben okulumdan bir kadın arkadaşımı o gün toplantıya getirdiğimde kadınlar o sendikal mekandan rahatsız oluyorlardı. Birçok sendikal mekan lokal görünümdeydi. Kirli, temiz değil. Hatta o dönem İzmir'de ben çok tanık olmadım ama İstanbul'dan gelen arkadaşlar anlatırlardı. Lokal görünümünde bir kısmında oyun oynanıyor. Mesela okey oynanıyor. Ve kadınlar bu mekanlar, böyle mekanlarda bulunmak istemiyorlar. Ya da kucağında çocuğuyla geliyor. Mekan kirli, sigara içiliyor. Tarlarda talep ettiğimiz şeylerden bir tanesi de ya, biz bunu önerge haline getirdik. Sendikal mekanların lokal görünümünden çıkarılması. İşte kuytu yerlerde olmaması. Siz toplantıya gidiyorsunuz. Gece karanlık, ışık yok. Kadınlar bu mekanlara gitmek istemiyor. Ve biz bunu önerge haline getirmiştik. Sendikal mekanların daha merkezi yerlerde olması, ulaşımın kolay olması, lokal görünümünden çıkarılması, mümkünse çocuk odalarının yapılması. Bunlar bir ara bizim ciddi taleplerimiz arasındaydı. Hatta ben hep bu önergelerde şunu savunmuşumdur. Sendika toplantı saatlerinde bir ana sınıfı öğretmeni görevlendirmeli o çocuk odalarında. Çocuklar kendi başlarına da kalmamalı. Hani bir ana sınıfı öğretmeniyle o çocuklar orada bulunmalı ki kadınlar rahat toplantılara katılsın. Ben galiba 98 ya da 99 yılında Mersin'de bir 3 günlük kadın eğiticilerin eğitimi programına katıldım. O dönem genel merkez yönetiminde bulunan Nurşen Girgin düzenlemişti. Evet, bu programı. Hatta benim çocuğum küçüktü. Eşimle birlikte gitmiştim. Eşim çocuk bakıyordu. Ben gündüz eğitim programlarına katılıyordum. Daha sonra ise galiba artık kadın sekreterlikleri oluşturulduktan sonraki süreçti. Eğitim Sen Genel Merkez Kadın Sekreterinin düzenlediği, Elif Akgül'ün düzenlediği kadın eğiticilerin programına katıldım. Sanıyorum 2001-2003 arasında çok uzun olan ama bana da çok katkısı olan ve gerçekten genel merkez tarafından çok profesyonelce düzenlenmiş kadın eğiticilerin eğitim programına katıldım. Ben evet şu anda genel merkez kadın eğitimcisiyim. Şu ana kadar İzmir, Denizli, Kütahya, Aydın gibi illerde sendikanın düzenlemiş olduğu eğitim çalışmalarında toplumsal cinsiyet eğitimi verdim. Şu an vermeye de devam ediyorum. Siirt'te sendikal örgütlenme yapmaya başladığımızda, yani Siirt'te de bir şube açılmalı. Neredeyse sendika kelimesinin iş yerlerinde anılmasının yasak olduğu bir dönemdi. Ve ben hani Siirt'te görev yaparken Diyarbakır'a da hep gidip geliyordum. Şimdi evet, hani biz orada, evet ben o çalışmanın içinde yer alan tek kadın değildim. 3-4 kadın arkadaşım daha vardı. Hatta o kadın arkadaşlarımızla şu an benim iletişimimde devam ediyor. Gülsüm vardı mesela o dönem Siirt'te, biz bu çalışmaları başlatırken. Siirt'te çalışmaların motor gücü daha çok erkeklerdi o zaman. Ve tabii ki yani daha kurulma aşamasında idi. Tabii ki bir kadın çalışmasından söz edemeyiz. Siirt'te böyle bir şey yoktu. Ve Siirt o dönem baskıların yoğun yaşandığı bir dönemdi. Zaten o hal sürecindeydi. Ben Siirt'ten İzmir'e geldiğimde, evet hani buralarda, yani Siirt'te mesela ben hiçbir sendikal eylem yaptığımızı hatırlamıyorum. Yani şöyle bir şey, hani sokağa çıkıp elimizde döviz ya da pankartlarla Siirt'te biz herhangi bir eylem yapmadık o süreçte. Sadece şunu yapmıştık. Ramazan geldiğinde Siirt'te her yer kapanıyordu. Öğretmen evi de kapanıyordu. Gündüz çay servisi yoktu. Biz o dönem öğretmen evinde gündüz çay servisi olması için eylem yapmıştık. Hani gidip oturuyorduk. Biz çay istiyoruz. Çay yapılması gerekiyor şeklinde. İlçe Milli Eğitim Müdürü ile filan görüşmeler yapılmıştı. Ama ben İzmir'e geldiğimde eylemler yapılıyordu. Ellerimizde dövizlerle, pankartlarla, yani işte 1 Mayıs'lar çok güçlü bir şekilde kutlanıyor. Kadın komisyonları yeni kurulmuştu, kadın talepleri henüz netleşmemişti. Yani bunların netleşmesi belki, yani 95'te yapılan KES Kadın Kurultayı da başladı. O kadın kurultayının tabii ki çok etkisi oldu. Çünkü kurultay süreçleri sadece yapılan gün ve tarih değil. Hani 2004'te biz bunu yaptıysak eğer, 2003'te biz bunun çalışmalarına başladık. Çünkü genel merkezin belirlemiş olduğu başlıklar vardı. Her şube o başlıkları seçip o başlıklarla ilgili çalışmalar yapıyordu. Kadın komisyonları sık sık bir araya geliyordu. Yani hani kurultaylar sadece yapılan gün ya da bir, 2 ya da 3 gün olarak anılmamalı. Kurultaya götüren süreç önemlidir zaten. Hani o başlıkların tartışılması. Ama 2005'ten sonra özellikle güçlü bir kadın örgütlülüğü olduğu söylenebilir. Şu an için de böyle zaten. Hani ihraç edilen İzmir'de keskli kadınlarımız var. Bir ay önce keskli kadınlarla bir dayanışma gecesi düzenlendi. Tahmin etmediğim kadar kalabalıktı. Şeyde, konakta bir mekanda dayanışma gecesi yapıldı. İhraç edilen kadınlarımızı da ben şu an çok güçlü görüyorum. O kadınlarla dayanışma gecesine gittiğimde kadınlar çok güçlüler, çok umutlular, mücadelelerine devam ediyorlar. hayır çalışmasının yapıldığı dönemdi. İhraç edilmişler ama hayır çalışması yapıyorlar daha güçlü bir şekilde. İhraç edilen kadınlar şu an yine tek sendika yönetimlerinde yer alıyorlar. Yani kesli kadınlar diyebileceğimiz kadınlarımız bu süreçte, yani bir 10-12 yıllık süreçte çok yol kat ettiler. Herhalde onları da konuşacağız. Değil mi? Yani kadın komisyonlarımız oluştu. Kadın sekreterliklerimiz oluştu. Kadın sekreterliklerimiz tüzüksel organ oldu. Yakın zamanda oldu aslında. Daha önce benim katıldığım genel kurullarda biz kadın sekreterliklerinin tüzüksel organ olması gerektiğini söylediğimizde çok fazla karşı çıkılıyordu. Kesinlikle. Çok çok yol kat edildi. Ama kat etmemiz gereken çok yol daha var. Ve galiba yani 94 ya da 95 yılında kadınlar İstanbul'da merkezi miting yapma kararı almışlardı. Biz İzmir'den bir otobüs kadın İstanbul'a gitmiştik 8 Mart'ı kutlamak için. Çok geniş katılımlı bir miting olmuştu gerçekten. Türkiye'nin her yerinden kadınlar gelmişti. Çok renkli görüntüler oluşmuştu. 8 Mart'ların kutlanmasının bir ön adımıydı belki. Önemli bir eylemdi. Sonrasında evet biz Ankara'da Kızılay Meydanı'nda iki gün süren bir oturma eylemi yaptık. Gece de yatmıştık orada. Yasanın çıkması dönemindeydi değil mi? Yani yasa çıkacaktı ve biz yasada grev hakkı da olsun istiyorduk o dönem. Evet, o da çok geniş katılımlı bir eylemdi bence. Yani belki yasa çıktı ama hani istediğimiz gibi çıkmadı ama yani çıktı. Sonrasında doğum izinleriyle ilgili yapılan eylemler vardı. Önce yerellerde yapıldı basın açıklamaları, imza kampanyaları düzenlendi. Sonra da Ankara'da galiba merkezi bir miting yapılmıştı. O da geniş katılımlı bir mitingdi ve bu da hani kazanıma olan bir eylemdi. Pantolon giyme eylemi yaptık. Bu da bence kazanımı olan bir eylemdi. Sonrasında bizim kadın kurultayından çıkan bir sonuçtu. Eğitimde cinsiyet ayrımcılığına yönelik kampanya başlattı sendika. O kampanyayla ilgili genel merkez kadın yöneticilerimiz, KESK'e bağlı genel merkez kadın yöneticilerimiz meclise de gitmişlerdi. Kadın milletvekilleriyle görüşmüşlerdi. Bence eğitimde cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili bir bilinç oluşmasına neden oldu. Ve hatta biz şunu da talep etmiştik. Eğitim fakültelerinde toplumsal cinsiyet dersi okutulması. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde toplumsal cinsiyet dersi kondu. Yıllarca verildi. Bu yıl kaldırıldı diye duymuştum ama emin değilim. Ben İzmir'e geldiğimde Buca Anadolu Lisesi'nde görev yapıyordum. Okul müdürü iyi bir MHP'liydi. Sendika isminin dahi okulda anılmasına tahammül edemiyordum. Galiba 95 olsa gerek. 95, evet. 95 yılında 1 Mayıs 95 yılının 1 Mayıs'ına doğru ben okula sendikanın çıkarmış olduğu bildiriyi getirdim. Öğretmenler odasında masanın üzerine koymuştum. O zaman okullarda panomuz da yoktu. Müdür okulda illegal bildiri dağıttı diye hakkında soruşturma başlattı. Ve benim haberim yok. Okuldaki birçok öğretmenin ve öğrencilerin benimle ilgili işte görüşlerini aldı. Ben onun sonucunda evet bir kınama cezası aldım galiba. Buna karşı ne yaptım? Bağlı bulunduğum sendikaya bildirdim. Bununla ilgili bir basın açıklaması yapıldı. İş bıraktığımız için 20 Aralık'ta 30'da bir maaş kesim cezası aldım. Uyarı, kınama cezaları almıştım. Yani şu anda 29 Aralık eyleminden dolayı zaten birçok arkadaşımız ihraç edildi, sürgün edildi. Ben ve okulda benimle birlikte 8 arkadaşımız hakkında da şu an süren soruşturma var. İl Disiplin Kurulu'na en son savunmamızı gönderdik. 2 defa da okulda savunma verdik. Sendikal sürece katıldım. Kısa bir süre sonra evlendim. Evliliğim sürerken hani eşimden doğru tabii ki yani böyle bir baskı ki yaşamadım. Çünkü eşim de aktif olarak sendika yönetimlerinde yer alan birisiydi. Ama biz ayrıldıktan sonra ben işte 2,5 yaşında oğlumla baş başa kaldım. Kuzenlerim, işte akrabalar hani sendikal çalışma yapmamı tabii ki hiçbiri onaylamıyordu. Kadınsın, evinde kal, çocuğuna bak gibi yaklaşımlar işte çevre tarafından hep oldu o geleneksel bakış açısı. Yani sendika çalışma erkek işidir, kadının orada yeri yoktur. Böyle bir yaklaşım tabii ki vardı. Yani benim yakınımda da annem var. Tabii ki annem de benim hiçbir zaman sendikal çalışmalara katılmamı istemedi, onaylamadı. İşte şu anda çok yaşlı, yaklaşık olarak bir 7-8 yıldır benimle kalıyor. Sağlık problemleri var. Ben maalesef eve bağımlı olarak yaşıyorum. Yani o bizim karşı çıktığımız cinsiyetçi rolleri aslında yaşıyorum. Sendikalarda kadın komisyonlarının oluşma sürecinde ciddi olarak tepki gösteren erkek arkadaşlar vardı. Zaten kadın komisyonu çalışmaları erkekler tarafından böyle bıyık altından gülünen, dalga geçilen, hafife alınan çalışmalardı. İşte diyelim ki birkaç kadın o gün sendikaya geldiyse hani bize ne o yine kadın komisyonu toplantımız mı var şeklinde yaklaşıyorlardı. Siz kadın komisyonu kurdunuz, ne o? Biz de erkek komisyonu mu kuracağız diyorlardı. Ve kadın komisyonunun kadınlardan oluşmasına karşı çıkan bir zihniyet vardı sendika içerisinde. Mesela ben iyi hatırlıyorum. Yani şubedeki panoya kadın komisyonu deyip isimlerimizi yazdığımızda iki erkek arkadaşımla gelip oraya ismini yazdığını hatırlıyorum. Gerçi o iki erkek arkadaş gelip toplantıya katılmadı ama hani kadın komisyonuna gerek yok diyorlardı bize. Böyle bir yaklaşım vardı. Bir de işte o kadın sekreterliklerinin oluşmadığı süreçlerde il düzeyinde yaptığımız kadın toplantılarında yani KES kadın platformu toplantılarına katıldığımızda bize diyorlardı ki siz komisyon olarak karar alıp oraya götüremezsiniz. Aldığınız kararları önce bize söyleyeceksiniz. Yönetimin onayından geçecek. Onaydan geçmiş olan kararları ancak sizi platforma taşıyabilirsiniz diyorlardı. Yani dönem dönem evet uyguladık da bunu. Yani komisyon olarak biz evet gidip yönetim toplantısında söylüyorduk. Biz bu kararı aldık. Hani bunu götüreceğiz dediğimizde karşı çıktıkları kararlar da oluyordu. Bir diğer sıkıntı da diyelim ki iş yeri temsilcileri toplantısı olabilir. Ya da seçim süreçlerinde kadınların söyledikleri aslında ciddiye alınmıyordu. Hani mesela benim söylediğimi ciddiye almıyordu. Ama benim söylediğimi benim yakınımdaki erkek söylediğinde ancak ciddiye alınıyordu. Ya da ciddi bir şey söylemeyecekse hani kadınlarla aslında paylaşmıyorlardı. Öncelikle erkekler birbirleriyle paylaşıyorlardı. Yine cinsiyetçi ögenin görüldüğü en önemli süreçlerden bir tanesi bence sendikalardaki seçim süreçleri. Çünkü o seçim süreçlerinde sendikada farklı anlayışlar var. Bu anlayışlar bir araya geliyor. Bir yönetim oluşturuyorlar ya da kulis çalışmaları yapıyorlar diyelim. Bu süreçler aslında kadınları sendikalardan uzaklaştıran süreçler. Çünkü bu toplantılar, yönetim seçim sürecinde yapılan bu toplantılar
gece geç saate kadar, 1'e 2'ye kadar süren toplantılar ve kadınlar genelde evdeki sorumlulukları gereği bu saate kadar hani bu toplantılara katılamıyorlar. Katılmış olsalar bile son sözü söyleyenler kadınlar olmuyor. Mutlaka erkeklerin gelip orada o son sözü söylemesi gerekiyor. Hani böyle bir kadının söylediğini ciddiye almama, kadını görmezden gelme yaklaşımları çok yoğun olarak yaşandı ve ben hala yaşandığını düşünüyorum bu süreçte. Yine ben bir defasında kadın komisyonuna katılan benim yakınımdaki kadın arkadaşa, yine yakınımızda bulunan bir erkek tarafından gelip ya senin ne işin var bu saate kadar sendikada, sen gidip evde çocuğunla ilgilensen daha iyi olmaz mı şeklinde yaklaşımlar oldu. Yani ben evet bunlara tanık oldum. Direkt belki bana söylenmedi ama yani benim de mesela bir defasında tartışmanın konusunu tam hatırlamıyorum ama ben bunu Bornova Eğitim Sen'de yaşadım. Bana mesela bağırdı bir erkek, yönetimde bulunan bir erkek, sen kim oluyorsun? Hani sen kimsin, gelmişsin bana bu sözü söylüyorsun? Ben oysaki bu sendikanın kurulduğundan bu yana içinde olan, işte eylemlerine katılan, bu sendikaya emek vermiş bir insandım ve tarzı çok kötüydü. Ya evet, böyle yaklaşımlar hep oldu yani. Şimdi diyelim ki iş yeri temsilcileri toplantısı yapılıyor. 8 Mart öncesi. Biz kadın komisyonundan kadınlar işte iş yeri temsilcileri toplantısına gelip 8 Mart'ta şu şu şu etkinlikler yapılacak. İşte miting yapılacak. Miting kadın katılımlı olacak dediğimizde tepki gösteren erkekler de vardı, kadınlar da vardı. Yani mesela böyle bir iş yeri temsilcileri toplantısında bir erkek arkadaş kalkıp hani siz sadece kadınların katıldığı bir miting yapamazsınız. Ben de bu mitinge geleceğim. Siz gelmeyin deseniz de ben de bu mitinge geleceğim ve en ön saflarda yürüyeceğim dedi ve geldi. Dediğini de yaptı. En ön saflarda yürüdü. Siz bu sendikada işte işçi sınıfını bölüyorsunuz. Emek mücadelesini bölüyorsunuz. Burjuva ideoloji olan feminizmi sendikaya getiriyorsunuz ve biz buna karşı duracağız şeklinde yaklaşım vardı. Asla kadınlara yönelik pozitif destek politikaları olmamalı diyordu erkek arkadaşlar. Kota olmamalı. Kota olursa işte yetersiz olan kadınlar yönetime gelecek. Ama ben de diyordum ki yönetimde bulunan erkekler de yeterlilik testinden mi geçiyor? Hani onlar da çok mu yeterli? Neden kota denildiğinde bu tartışma gündeme geliyor diyorduk. Evet, hani bu türde tartışmalar. Biz şunu söyledik. Biz farklılaştık. Biz bu çalışmaları ortaklaştırmalıyız artık. Yani kadın yazıları sadece kadın dergilerinde olmamalı. Sendikanın diğer dergilerinde de olmalı. Toplumsal cinsiyete yönelik yazılar olmalı. Ve belki o süreçte hani biz birbirimizi belki çok eğittik. Kendimizi geliştirdik. Ama herhalde erkek sendika içerisindeki erkek egemen dili, kültürü aşabilmemiz için erkeklerle de ortak eğitim çalışmaları yapmamız gerektiğini fark ettik bunlardan sonra. Evet, karma eğitimler önerdik. Ve sendikanın yapacağı, yani iş yeri temsilcilerine yönelik, üyelere yönelik yapacağı eğitim çalışmalarına toplumsal cinsiyet konusu dahil edilmeli dedik. Çünkü bu ayrışma olmaz. Hani biz ortaklaşmalıyız. Biz kendimizi değiştirip dönüştürürken sendikada yer alan erkek arkadaşlarımızı da dönüştürmemiz gerekiyor noktasına geldik. Hani biz de onların politikalarına karşı böyle bir politika ürettik ve bence bu ürettiğimiz politikada da başarılı olduk. Evet, toplumsal cinsiyet konusu sendikanın bütün eğitim çalışmalarına dahil oldu. Sendikanın dedik çıkaracağı işte bütün bildirilerde, yazılarda, kampanyalarda sendikanın dilinin cinsiyetçilik konusunda da hani bir gözden geçirilmesi lazım. Buna yönetimde bulunan kadın komisyonu arkadaşımız destek olmalı. Genel Merkez Kadın Sekreteri buna da bu sürece de hep dahil olmalı. Bütün yayınlarda o sendikanın yani feminist kadınlarla, keskli kadınlar bir araya gelmeyi birçok yerde başardılar. Karşılıklı bir etkileşim oldu. Ve bu da tabii ki yani tam da Türkiye'de o medeni kanun, Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak değişikliklere denk geldi. Hı. Ve çok olumlu bir enerji yaratıldı. Tabii ki. Hı hı. Yani meclis önünde de birçok eylemler bir yapıldı o zaman. Dünya Kadın Yürüyüşü de tabii ki bunun uluslararası boyutuydu. Yani işte o demin söylediğim pantolon giyme eylemi yapılmıştı. Evet, şu an bizim okulda kadın öğretmenlerin büyük bir kısmı neredeyse hiç etek giymiyor. Kılık kıyafet yönetmeliği değişti. Doğum izinleri artırıldı. Eğitimde cinsiyet ayrımcılığı konusunda ulusal düzeyde çok yol kat edildi. Ve sendika içerisinde de kadın meselesine yönelik duyarlılık kesinlikle oluştu. Sendika dışında da tabii ki oluştu. Yani bunun topluma yansıması da oldu. Yapılan eylemlerle bunun topluma yansıması da oldu. Çok renkli kadın mitingleri yapıldı. Şölenler yapıldı. Sokak tiyatroları yapıldı. Stand çalışmaları yapıldı. Mesela ben Bornova'da Eğitim Sen Kadın Komisyonu olarak Bornova'da diğer kadın örgütleriyle biz bir araya geldik. Partiler de dahil. İşte Bornova'da ki partilerin kadın komisyonları, bağımsız birkaç kadın grubu da vardı galiba. O kadınlarla biz bir araya geldik. Belediyeden kadınlara yönelik sığınma evi açmasını talep ettik. Hani yasada var ama uygulanmıyor. Bununla ilgili Bornova Meydanı'nda biz 3 gün imza topladık. Sonra topladığımız imzaları Bornova Belediye Başkanı'na verdik. İşte şu an Bornova'da kadın sığınma evi var. Evet, bence keskli kadın olmak demek değiştirmek ve dönüştürmek anlamına geliyor diye düşünüyorum.